Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
İyi günler sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematik'e hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızda da yine sevgili Ahmet Gürata, Caner Fidaner ve Selim Eyüboğlu ile birlikteyiz. Ben Ali Abaday. Bu haftaki konumuz Caner Fidaner'in arkasında gördüğünüz gibi Altın Küre adaylıkları, Altın Küre ödülleri, ama biz bütün adaylıkları, ödülleri yapmayacağız. Sadece en iyi film, drama en iyi filmlerle en iyi yönetmenler üzerine konuşacağız. Zaten kısaca bahsetmek gerekirse drama dalında en iyi filmler The Father, Mank, Nomadland, Promising Young Woman, The Trial of the Chicago 7. Ama en iyi yönetmenlerde tek fark The Father yerine Regina King'in yönettiği One Night in Miami olması. Regina King Altın Küre'de en iyi yönetmen kategorisinde aday gösterilen 3 kadından biri. Ben şimdi kendim hani başlangıç olarak şey söylemek istiyorum. İzlediklerimden The Trail of the Chicago 7'ı, eğer size de uygunsa hızlıca ondan bahsedeceğim. Çünkü hani film güzel ama bence hani ne Altın Küre'yi ne de Oscar'ı alabilecek bir yapım. Çünkü işte Trump dönemi biterken klasik Nixon'la çağrıştırma yapılacak. O Nixon döneminin en önemli film olaylarından birini koymuşlar. İşte Chicago'daki savaş karşıtı öğrenci lider, 7 öğrenci liderinin esasında 8 sonra 7'ye düşüyor. Bunların yargılanması ve işte o süreçte Nixon'a bağlı yöneticilerin ve işte biraz da ırkçı bir mahkemenin neler yaptığı üzerine geçiyor. Bu arada izleyicilere ufak bir uyarı, hafif spoilerlı bir yayın olacak bu. Yani biraz spoilerlar olacak, o yüzden kusurumuza bakmayın. Ben Sacha Baron Cohen'in şeyini çok beğendim, oyunculuğunu. Orada çok iyi bir oyunculuk sergiliyordu. Hani filmde Amerikan kültürü ya da Amerikan yapısı açısından çok önemli. Hatta tüm dünyada işte dönemin iktidarına yakın olanların tarihte nasıl yargılanacağını da göstermesi açısından önemli. Ama dediğim gibi yani Trump dönemi biterken yine bir Nixon atfıyla işte benzerlik kurmaya çalışılmış gibi geldi bana.
Evet. Devam edeyim mi?
Tabii ki, buyurun Caner.
Yani bu şey üzerinden, Chicago 7'si üzerinden şöyle bir tarz gelişti Hollywood'da. Böyle zamanda görülmüş, kapanmış, bitmiş çatışmaları alıp Hollywood usulünde, kendi usulünde hızlı kurgu, finalde duygusal bir final, ondan sonra seyirciyi avlayacak teknik özelliklerle yeniden perdeye getirme. Mesela 2016'da Gizli Sayılar vardı, Hidden Figures. Ondan sonra 2018'de şu Black Key Klansman vardı, Spike Lee'nin. 2018, yani işte ırkçılık çubuğu artık orada belli bir mesafe alınmış. Bu Chicago 7'li de bana biraz öyle geldi. Bir mahkeme filmi, yani işte mahkeme filmlerini hoşlananlara önerilebilir. Bir de şöyle bir handikapı var bu son dönem Hollywood filmlerinde. Hem siyasi hem işte hukuk içerikli filmlerde çok ABD'de ne gibi yöntemler olduğunu, kurallar olduğunu falan bilmeyi gerektiriyor. Bunun bir ABD dışındaki seyirci için bir handikap olduğunu düşünüyorum. Yani film için o seyirci açısından, ABD dışındaki seyirci açısından bir handikap olduğunu düşünüyorum. Aynen dediğin gibi şeyin oyunu çok iyiydi Sacha Baron'un. Ve diğerlerinin arası da sivriliyordu diyorum. Ve bu filmle ilgili işte kurgusu hızlı. İçine girmek benim için biraz zor oldu. Onu söyleyebilirim.
Evet. Ahmet Bey?
Evet, ben aslında şöyle baştan önce ufak bir şey belirteyim. Benim biraz mesafeli durduğum bir şey, Altın Küre ödülleri çok da fazla ilgimi çekmiyor açıkçası. Yani burada belki benim daha iyi bildiklerim uluslararası kategoride aday olan filmler. Dolayısıyla hepsini de izlemedim. Ondan dolayı baştan özür dileyim. Ama hani her şeyi izleyemiyor tabii insan. Bu filmle ilgili de evet, yani belki şuradan yaklaşabiliriz diye düşünüyorum. Biraz böyle bir yakın dönemde tarihe yönelik filmler ya da böyle bir tarihe revizyonist yaklaşım diyebileceğimiz, onu yeniden yazmaya çalışan filmler var ama yani bu biraz daha suya sobuna dokunmayan, hakikaten çok da şey yapmayan bir film. Ben aslında biraz öbür tarafta, Avrupa'da daha iyi örneklerin bu yıl çıktığını, işte Steve McQueen'in Small Axe'i gibi daha başarılı tarihe dönük revizyonist demeyelim de isterseniz eleştirel bakan yapımların daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ama şu var, evet, Aaron Sorkin aynı zamanda biliyorsunuz televizyonda West Wing gibi yapımlar da yapmıştı. Yani Amerikan sistemini derinlemesine olmasa da sorgulayan bir takım şeyler getiren. Ama özellikle sanıyorum bu Trump dönemine şöyle bir bakmak açısından önemli bir filmdi. Göndermeleriyle.
Sıra bende galiba.
Evet.
Aslında ben de yani genel olarak katılıyorum şimdiye kadar konuştuklarımıza. Çok bir anlamda Hollywood tarzı bir film. Çünkü oyuncuların hepsi böyle ideal karakterler, hazır cevap, haklılığı konusunda ya da hakimin haksızlığı konusunda en ufak bir kuşkuya yer bırakmıyor. Biz kiminle özdeşleşeceğimizi başından beri çok evet. iyi biliyoruz. Ve evet. karakterler hiç dağılmıyor. Yani onların o şöyle bir mağrur duruşları ve şeyi filan. Birden aklıma şey geldi bunu seyrederken. Bir bayağı eski bir film, Alman filmi, Stammheim, The Baader-Meinhof Gang Trial diye bir evet. film. Ve çok ilginç, yani benzer bir konuyu aynı dönemlerde yine 68-70 arası filan bu Baader-Meinhof. Fakat o mahkeme sırasında böyle yarı belgesel o karakterlerin sinir krizleri geçirmeleri, birbirlerine sakin olmaları, yani o tam tersi çok insani bir o dağılma ve böyle bir sinir patlaması filan anlatan, kameranın sürekli böyle Hollywood gibi mükemmel açılarla değil de elde hareket ederek kullanılmasıyla filan çok çarpıcı bir filmdi. Hani onu görünce bunun ne olmadığını, ne olsa daha iyi olurdu gibi şeyleri insana düşündürüyor. Başka ne diyecektim? İlginç bir şey vardı Sight and Sound'da. Aaron Sorkin'in bu konuyla ilgilenmesi ve Aaron Sorkin'den sormak bunu şunlara benziyordu diyor. Agatha Christie'ye kriminoloji konusunda bir konuşma yapması. Soğuk Savaş konusunda ne düşündüğünü ve stratejilerinin ne olabileceğini sormaya benziyor gibi bir şey vardı. Çok hoşuma gitti. O gerçekten de hani öyle bir durum var. Çünkü o kadar bir anlamda dışından filme de bakıyor ki. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hollywood'un bu tip filmlerde şeyde konuştuk ya, hani bugüne göndermeler yapıyor, bugünün ayaklanmaları filan. Hollywood bu tip filmlerde alt metin yerine üst metin yaratıyor. Yani alt metinin tam tersi. Her türlü ipucunu veriyor bizim o bağlantıyı kurmamız için ve biz de saf saf aynı güzel bir ben buldum o bağlantıyı, paralellikleri gördüm gibi bir şekilde mutlu oluyoruz seyrederken. Kendimizi daha böyle akıllı ve güncel hissediyoruz gibi bir durum var sanki.
Evet, doğru.
Seyirciyi tavlamaya yönelik. Yani tamamen işte izleyen herkes mutlu olsa, o şey gibi, kimi polisiyelerde daha 5. sayfada sonunu tahmin edersiniz ve okuduğunuzda çok mutlu olursunuz. Nasıl çözdüm? Hani cinayeti gibi. Ona benzer bir yapısı var.
Bir daha söylemek istiyorum. Tabii. Ama her zaman Hollywood böyle değil işte. Yani gerçekten çok iyi alt metinleri olan filmler var. Söz gelimi Vietnam Savaşı'yla hiç ilgisi olmayan ama Vietnam Savaşı'nın travmasına gönderme yapan mesela Taxi Driver falan gibi filmler gerçekten alt metni çok başarılı olarak oluşturan filmler. Buysa tam tersini yapıyor. Yani bir çuval inciri berbat ediyor bir anlamda alt metin adına.
Dört parmağım gözüme.
Ama yanlış hatırlamıyorsam Taxi Driver Cannes'da da en iyi filmi Palma d'Or'u almıştı. Yani o, evet. Öyle bir artı farkı da vardı. Ben Me Too hareketiyle birlikte çok konuşulan ve yine hem en iyi film en iyi yönetmende aday olan Promising Young Woman filmi üzerine. Bu sefer ilk sözü kim almak ister diye bir sorayım. İlk kim başlamak ister?
Ben alamayacağım çünkü izlemedim. Sizi topu atıyorum.
Caner Bey siz?
Konuşabilirim. Hemen iki cümle aldığım notlar var. Ben filmi çok sevdim. Yani Kerim Alıgın da çok iyi oynuyor. Onun da adaylığı var zaten Golden Globe'da. Şöyle bir şey. Promising Young Woman'a yetenekli genç kadın demişler ama belki gelecek vaden genç kadın demek daha iyi olabilir Türkçe'de. Senaryosu çok iyi. Kurguyu sevdim. Ama senaryo kurgudan önde diye düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Klasik Öcalma filmlerine göre bir farkı var. Önemli bir farkı var. Tabii ne olduğunu söylemeyeceğiz. Spoiler'a girer. Keyif kaçırıcı olur. Fakat karşılaştırma yapmak için bir başka film ismi vereceğim. Yani bu bir kadın yönetmen filmi. Benim söyleyeceğim bir erkek yönetmen filmi. Hard Candy diye bir film vardı 2005 tarihli. Lollipop diye bizde oynamıştı. David Slade yönetmeni. Konu açısından benzerliği var. Fakat hani acaba kadın yönetmen, erkek yönetmen farkı mı? Yoksa işte aradan 15 sene geçti onun farkı mı diye üzerinde durulması bence uygun olur. Bu iki filmin karşılaştırılmasını diye burada bir hatırlatma yapayım.
Peki, Selim Bey?
Ben daha sonraya bırakıyorum ama birkaç şey söylemek istiyorum. Yani ayrıca bu filmi tek başına belki ele alabilme şansımız olur ileriki buluşmalarda. Şunu söylemek istiyorum. Yani Hard Candy'ye de katılıyorum. Hani benzetme olarak ama böyle bir janr var zaten.
Evet.
Tecavüz, rap revenge nasıl çeviririz? Yani tecavüz için öç almak. Yani tecavüzden, tecavüzcüden öç alma şeyi, janrı diyebiliriz bir şekilde. Mezarına tükürürüm gibi bir film vardı ve bunun iki ayrı dönemde yapımı var. Orijinali aslında gayet böyle şey yaratmıştı, ciddi tartışma falan yaratmıştı. Roger Ebert hatta nefret ettiği için filmden, insanlığından utandım. Çünkü yanımdaki bir takım kadınlar sürekli bu öç alan kadınla özdeşleşiyor. Go sister, go filan diyorlar. Ben de böyle şey, bir an için kendime bu seyirciye ait olmadığımı hissettim filan diyordum. Dolayısıyla böyle bir oturmuş can var zaten şey olaraktan. Hani bu Me Too hareketiyle filan da daha da hani açılacak, dallanıp budaklanacakmış gibi bir his var içinde. Ama dediğim gibi hani bu filmi kendi başına ele almayı daha sonra bırakmayı tercih ediyorum.
Peki. Ya benim filmle ilgili söyleyeceğim şu, açılış sahnesi bir kere çok bence hoştu. Direkt hani bir kadın yönetmenin içtiği zaman erkeklerin nasıl olacağına dair göstermesi açısından çok hoş bir hani açılışına
süper
bayıldım. Açılış
süper.
Şey benim hoşuma gitti filmdeki koyulan içkiler. Yani herkes zaman içinde birinin bardağına içki koyuyor. İçki miktarları mesela çok hoş göründü. Kelly Mulligan hatta hakikaten dediğiniz gibi aday da, en iyi kadın oyuncu da aday da, bayağı iyi oynamış. Ama hani diğer adaylarla baktığım zaman onun da çok şansı olduğunu düşünmüyorum. Filmin ben şey yanını beğendim. Hani şu mesaj çok iyi. Yani herkese, her erkekten bir şey bekleyebilirsin. Çünkü hani o klasik savunma vardır ya, o çok iyi biriydi, böyle biri olacağını hiç düşünmemişim. Sadece taciz değil, yani çocuk tacizcisi, tecavüzcüsü veya başka işte katil, hayvanlara eziyet eden biri olduğunda bile, ya da işte seri katillerde bile söylenir. Çok iyi biriydi, böyle biri olacağını hiç düşünmedim. Çok hani hiç böyle bir yanı olacağını göremedim gibi. Oralara da çok güzel mesajları veriyor. Hani Selim Bey'in dediği gibi sonradan üzerine uzun konuşulacak bir konu. Ama bence hem Me Too hareketi hem bir kadın yönetmenin gözünden olması nedeniyle bir farkı var. Yani kimi örneklerden belli açılarda o güzel farkları ince ince koymuş.
Bir saniye. Bir şey eklemek istiyorum. Bu söylediğiniz çok önemli gerçekten. Buradan kötülüğün sıradanlığına da bir selam çakalım.
Olur.
Evet.
Şimdi şeye geçmek istiyorum. Ahmet Güratan'ın bize katılacağı Mank.
Evet, aslında buradan galiba az önce konuştuğumuz Chicago Edilisi'nin yargılamasıyla da biraz bağlantılandırabiliriz. Hem Selim'in dediği gibi alt metinler anlamında hem de yine bir başka revizyonist tarih filmi olması açısından. Burada da sinema tarihinde aslında işte hep değil mi Orson Welles'in dehası üzerinden konuşulan önemli bir klasiği, Yurttaş Kane'i bu kez daha söz edilmeyen senaryo yazarı Joseph Mankiewicz'in gözünden aktarmaya çalışıyor. Açıkçası tabii yani sonuçta oldukça iyi işlenmiş teknik açıdan, her açıdan, senaryo açısından güçlü bir film. Ama yine de hani bana soracak olursanız gerek konu itibariyle gerek de yani beni çok tatmin etmeyen bir film diyeyim kısaca özet olarak. Ama sürükleyici, sana sorular sorduğun ama demin Selim işte Chicago Edilisi'nden söz ederken aklıma geldi. Hakikaten izleyiciye böyle küçük şeyler atan burada da böyle işte şu falanca oyuncu işte filmde de böyle bir sahne vardı diye bize geri dönüp düşündürten bir film. Biraz bundan besleniyor. Ama hani sinema tarihi açısından bize yeni bir kapı aralıyor mu? Ya da işte yine sinema, David Fincher'ın belki sinemasında yeni bir yol açıyor mu? Bu konularda biraz daha çekimser. Evet.
Şimdi sıra.
Selim Bey siz isterseniz bu sefer devam edin.
Peki. Şimdi ben de aslında bayıldığımı söyleyemeyeceğim filmi ama yine de çok ilginç bir konu yok. Benim sevdiğim bir dönemi, işte Citizen Kane bağlantıları, komünizm düşmanlığı, bütün bunlar aslında filmde hani o dönemin zaten şeyleri. O açıdan çok ilginç ve hatta Orson Welles'i portrelemesi, şeyin filmin başarısının nedeni senaryodan kaynaklanmadığı, dolayısıyla kimin hani ön planda kredilendirilmesi gerektiği gibi tartışmaları şey yapıyor. Mankiewicz zaten çok önemli bir yönetmen. Sonuçta sadece The Wizard of Oz'u da yapmış olması falan, yazmış olması kendi başına şey, onun ne kadar farklı bir karakter olduğunu, hani hem Citizen Kane'in senaryosunu yazıp hem Wizard of Oz'un senaryosunu yazmak hani ilginç bir şey, bağlantı. Şimdi bu film gerçekten ciddi tartışmalar, ya pardon, bu film derken Yurttaş Kane'den bahsediyorum. Örneğin Amerika'nın en önemli ve böyle şey heyecanlı ve böyle biraz da saldırgan film eleştirmenlerinden Pauline Kael bu konuda hatta bir kitap yazdı. Şey konusunda, yani onun Fransız yeni dalgıcılarla şöyle bir tartışması, atışması vardı. Otör teorisine tamamen karşıydı. Yani filmin bütün başarısının bir yazar gibi bir yönetmenin hakimiyetinden, kişisel tarzında, onun yerine filmin aslında sinemanın bir ekip işi olduğunu ve hani çok gölgede kalmış insanların, diyelim ışıklandırmayı yapan insanın adı neredeyse anılmaz ama bazen bir filme bütün damgasını vuran o olabilir ya da kamera hareketi olabilir. Bunun gibi yani bazı sinematograflar mesela yine Yurttaş Kane'de Greg Toland bu derin alan şeyini yapan, öyle mi çevirebiliriz?
Evet, alan derinliği.
Evet.
Alan birin.
Evet, yani onu yapmamış olsa hani film çok farklı bir şey olurdu. Ya da dediğim gibi Mankiewicz yazmamış olsaydı bu senaryoyu, Orson Welles'in tek başına katkısı ne olacaktı? Pauline Kael'in bütün argümanı biraz bu, yani şey olarak da biraz otör teorisini hani diskredite etmesi, ona karşılık bir ekibin ön plana çıkmasını sağlaması. Ve en ironik durum da bu filmle ilgili. 9 Oscar kategorisinde aday oluyor Yurttaş Kane ve bir tek senaryodan ödül alıyor. Dolayısıyla hani kime ait, kimin başarısı belirleyici, hakikaten bu ödülün kendisi de bunu şey hale getiriyor, iyice problematik hale getiriyor. Ve film aslında ilginç bir şekilde daha Mankiewicz'den yana, çünkü bir hani Oscar, Orson Welles'i böyle çıldırıyorsun daha sonra da kendi kredisinin şey yapılmasını istediği zaman falan. Orada tam tersi tipik bir Hollywood kötü adamı, villain gibi görüyoruz neredeyse Orson Welles'e. Fakat bu sonuna doğru oluyor. Film aslında senaryonun tamamlanmasıyla bitmiş oluyor bir şekilde. Yani Mankiewicz'in katkısını görmüş oluyoruz. Bundan sonra top Orson Welles'te der gibi. Ama kendi başına da hakikaten bir takım böyle hani gedikler açıyor tartışmada. Hani seyirci olarak biz bu yine Hollywood'la ilgili. Yani Mankiewicz'le özdeşleşiyoruz. Hiçbir zaman Orson Welles'le özdeşleşecek bir durum yok. Zaten çok az onun görüntüye çıkması şey olarak da. Dolayısıyla biraz film de o anlamda hani bir tür böyle opozitler yani iyi kötü, haklı haksız gibi keskin ayrımlara giriyor sanki.
Buna biraz itiraz edebilir miyim şey olarak mesela bana orada hoş gelen karakterlerden bir tanesi gerçek demeyeyim de William Randolph Hearst karakteri yani Yurttaş Kane'in üzerine dayandığı karakter. Aslında filmde de tabii yine de böyle bir iki taraftan görebileceğimiz bir karakter Yurttaş Kane'di. Burada da sanki bana biraz şey geldi yani. Derinlikli, bazı yönleriyle iyi tırnak içerisinde bir karakter gibi göründü. Hani sanki o kadar karşıtlara gitmiyor diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Hı hı. Belki sadece Hearst üzerinden söyleyebilirim.
Bir ilginç durum daha var. William Randolph Hearst hem Mankiewicz'e karşı hem Orson Welles'e karşı böyle bir savaş açmış birisi. Yani her ikisini de aynı kategoride görmüşe benziyor. Çünkü sayısız dava açmıştı Orson Welles'e Citizen Kane filmi çıktıktan sonra. Ama hani senaryonun şey tarafından yazıldığı düşünülürse Mankiewicz tarafından yani asıl hedef onun olması daha mantıklı. Hatta bütün bir Rosebud hikayesi filmde bunun ipucu da verildi. Yani Rosebud bir sendrom yani. Hani para her zaman mutluluk getirmez filan ama aynı zamanda Rosebud Mankiewicz'in kız arkadaşının klitorisine verdiği isim olduğu için ve onu filmin merkez metaforuna dönüştürmesi falan o da William Randolph Hearst'ı çıldırtmış olmalı. Ve her şeyi kişiselleştirmesine belki de hani şey yaptı, evet. Sebebiyet verdi. Başka bu film konusunda benim aklıma başka bir sürü şey geliyor. Mesela Upton Sinclair'in yazar olup aslında Eisenstein'ın Cuba Mexico filmini sponsor etmesi, o hiç bahsedilmiyor bu filmde. Çok dolaylı olarak komünist bir yönetmene şey oluyor, sponsor oluyor filan gibi kısaca geçiliyor o kısmı. Fakat şey yani bütün o medyanın yandaşlığı filan bu da işte üst metin değil alt metin mesela. Yani gerçekten o dönemde bile şey ne kadar herkesin taraf tutmaya zorlandığı, komünist birisini yeterince eleştirmediği için suçlanması filan bunlar ne kadar aslında hani böyle evrensel kategoriler olduğunu bir kere daha hatırlatıyor. Ve hani o konuda hiçbir mesafe alınmadığını, hiçbir şey değişmediğini, hatta tarihin tekerrür ettiği falan gibi şeyler insanın aklına getiriyor.
Caner Bey?
Ben iki cümle ekleyeceğim. Zaten konuşmalardan, hocaların konuşmalarından anlaşıldığı gibi seyircilere bir önerim olacak. Yurttaş Kane'i izlemeden bu filmin başına oturmayın. Upton Sinclair'in kim olduğu hakkında biraz bilgi edinmeden oturmayın. Bir tek şeyi ekleyeceğim. Filmin içinde Yurttaş Kane'e özellikle Orson Welles'in filmlerindeki çekim tekniklerine özellikle Yurttaş Kane'deki çekim tekniklerine göndermeler var gibi geldi bana. Özellikle bu seçim gecesi diye bir sahne var. Oradaki işte çekimler, kesmeler, açılar, şunlar bunlar ağır bir şekilde Orson Welles'i hatırlatıyor. Onu da bir selam çakma olarak düşünüyorum.
Sonra hani ben bir sarhoş oluyor böyle bir yemek sofrasında herkese hakaret ediyor. Orada da o deep focus'un tam yani çok benzeri bir sahne Citizen Kane'de de var.
Evet. Oralarda böyle bir selam çakmış gibi.
Evet.
Bu kadar.
Her şeyi konuştuk zaten filmle ilgili.
Evet hocam anlat hocam.
izlemediğim filmlere geçeyim o zaman bir tanesine. The Father var. En iyi film dalında aday ama en iyi yönetmen dalında aday değil. Ben izlemedim. İzleyen var mı diye önce sorayım.
Ben izledim.
Ben de izledim. Ya hemen şeytan avukatını yaparak gireyim. Çok sıradan bir film. Yani yönetmenin aslında kendi tiyatro oyunundan uyarlanmış. Ama sanıyorum bu oyunu yazarken de film fikri kafasında varmış. Çünkü ana karakteri Anthony Hopkins üzerine inşa ettiğini söylüyor. Son dönemde sinemada çok sık rastladığımız bu hafıza kaybı, daha çok işte Alzheimer ve benzeri rahatsızlıklarla gözlemlediğimiz hafıza kaybı ve bir baba kız ilişkisi. Bu arada tabii Olivia Colman diğer oyuncuyu da vurgulamakta yarar var. Biraz oyunculuklar üzerine kurulmuş ama ben yani şeyde de çok açıkçası evet yani bir yandan gerçekten Anthony Hopkins çok etkileyici bir oyuncu, usta bir oyuncu ama sanki bir yandan da range'i ya da menzili diyelim hep aynı yelpaze içerisinde kalıyor ve yine o yelpaze içerisinde kalarak da dar bir şeyden gidiyor. Ama o yani kendi içerisinde tabii çok yeterli. O ustalığını zaten kendisi de röportajlarında şey diyor yani övünecek bir şey yok yani. Hani bunu zaten yaptığım bir şey hani yani küçük bakışlarla anlatıyor. Ama ben hani burada hakikaten şimdi sanıyorum Oscar'da da en büyük adaylardan biri olacak en iyi oyuncula. Oyunculuk adayları konusunu da tartışmak gerekiyor. Yani şey diyebiliriz belki hakikaten alışılageldik, bilindik, beklendik bir oyunculuk. Ama bir yönüyle de tabii çok tatmin edici. Yani Anthony Hopkins'in bütün kariyerini de bir yandan gözlerinizin önüne getiren bir oyunculuk. İşte Kuzuların Sessizliğinden belki başka filmlere kadar giden bir oyunculuk. Ama yani bana çok hakikaten sıradan ve zayıf bir film gibi göründü. Ama sanıyorum Hopkins hatırına burada yer alıyor.
Ben biraz farklı düşünüyorum.
Evet. İzninizle. Ben dedim ki biraz şeytan avukatını yapayım.
Şöyle, ileri yaş zihinsel süreçlerindeki sıkıntılar diyelim genel olarak. Bunu anlatan çok film var. Ama burada kurgu özellikle ciddi ölçüde diğerlerinden farklı geldi bana. Bizi yönetmen bir labirente sokuyor ve dışarı çıkarmıyor. Kendi dünyasını yaratıyor. Tabii oyuncular muhteşem, hiç söyleyecek bir şey yok. Anthony Hopkins ve Olivia Colman karşılıklı döktürüyorlar. Böyle bir zihinsel problemin içine girip çıkamamak ve bize o açıdan, o bakış açısından konuyu anlatması yönünden bir başka filmi hatırlattı. Hep böyle ben birbirlere bağlantılar kurmayı seviyorum. 1961 tarihli Jack Clayton yönetmen olduğu bir film vardı. Innocence diye. Siyah beyaz. Yürek burgusu. The Turning of Screw diye bir şeyin Henry James'in romanından uyarlama. O filmde de böyle bir zihinsel süreci mürebbiyenin onun gözünden izleriz. Onu çağrıştırdı bana. Ben kurgusunun özgün olduğunu düşünüyorum ve diğer benzeri konu işleyen filmlerden daha farklı bir yere koymaya çalışıyorum. Altyazısız izledim. Altyazılı olduğu zaman tekrar izlemeyi planlıyorum. Teşekkürler. Bu kadar.
Selim evet, Bey. Ben de biraz yani kurgu konusunda size katılabilirim. Yani o izleyiciyi en azından o kişinin ana karakterin zihne sokması. Ama o anlamda da sanki benzer şeyler izlemiştik. Evet, bana da şeyi hatırlattı biraz bu Still Alice, Julie Moore'un oynadığı son
dönemde. Ben de onu soracaktım. Yani evet. Orada da oyunculuk iyiydi. Hani sanırım bu hafızayla alakalı ya da beyinle alakalı sorunlarda iyi oyuncularla filmler öne çıkıyor.
Evet.
Ama Caner Bey'in vurguladığı doğru. Yani burada hakikaten biraz o zihin karışıklığını ana karakterle özdeşleştirerek izleyiciye de yaşatıyor. Fakat sanıyorum orada da şu var, yani ikinci, üçüncü zihin karışıklığında artık hani biraz tamam hani anladım meseleyi deyip biraz bütün olarak bunun üzerine kurulu, yani sürekli o zihin karışıklığını yaşıyorsunuz.
So what diyorsunuz yani. So what? Evet. Nereye gidiyoruz?
Evet. Ama amnesia diye hani en azından şey yaparsak, o bir kendi başına adı konmamış genre hakikaten Hollywood'da veya evet, dünya sinemasında. Sayısız çok çok iyi örnekleri var amnesia'nın. Yani şimdi böyle birden tek başıma aklıma gelebilecek değil ama yani edebiyat tarihinde de Proust'a kadar geri giden falan çok şey bir konu. Yani zengin ve açılımı hani beklenmedik yerlere giden bir konu gerçekten.
Evet ve onu da son dönem sineması 2000'lerden sonra özellikle öznel anlatıyla, yani ana karakterle özdeşleştik kurdurarak çok fazla işledi aslında, evet.
Geri dönersek filmlere çok konuşulan, hatta 2020'nin en iyi filmlerinden biri olduğu söylenen Nomadland var. Bu yıl Oscar'ın da en güçlü adaylarından olduğu söyleniyor. Hatta bence de yani izlediklerim içinde hem altın küre adayları içinde en iyi film olarak, en iyi yönetmen olarak da bence en güçlü aday. Yani izninizle ben başlayayım izlediğim film.
Tabii ki.
Çok güçlü, hem alt hem üst metinleri var. Bir sistem eleştirisi var. Bir kitaptan uyarlama. Zaten kitabın yazım aşamasını da inceledim ben. 3 yıl sürmüş. Yani 3 yıl boyunca karavanla bir yazar seyahat yapıp Meksika sınırından Kanada sınırlarına kadar Amerika içinde bir seyahat yapmış ama film sadece Amerika'yı ya da Amerika'da yaşanan kimi ekonomik zorlukları anlatmıyor. Genel olarak insanlığa yönelik de temel bazı şeyleri sorguluyor. Mesela bir günlük hayattaki kimi sorunlara konuşurken bir taraftan orada bir dinozorlar atfı oluyor, bir taraftan işte gezegenler atfı, hani o geniş bir perspektiften de bakılması, ayrıca oyunculuğun çok iyi olması, yani her şeyi birbirinin içinde çok güzel eritmesi ve bunu seyirciye sunuşu itibariyle ben filmi çok beğendim ve şey hani yani bunca zaman niye konuşulduğunu da izledikten sonra rahat bir şekilde anladım. Bence hani bu yıl hem Altın Küre hem Oscar'da da en iyi film dalında oldukça güçlü bir aday olarak görüyorum. Şeyi yani temelde Amerika'daki işte o ekonomik krizler, halkın işte nasıl zorlandığı, hani o Nomadland denen göçebe grubun nasıl yaşadığı var ama anlattığı çok başka yerlere gidiyor. Daha fazlasını da söylemeyeyim. Çok da spoiler vermek istemiyorum. Çünkü konuşursam kesin spoiler vereceğim. İki sefer yaptım bunu. Konuşuyorum ve spoiler verince arkadaşlar çok kızıyor. Bunu yayında yapmayayım.
Evet. Cenab-ı Bey siz başlayın isterseniz.
Olabilir. Ben bir iki tane not aldım Nomadland'le ilgili. Bir kere isminden başlayayım. Nomad göçebe demek. Land ülke, toprak, yurt demek. Burada bir şey var. Çelişki var. Yani onun için de bu Nomadland sözcüğünü sanıyorum bir zihinsel kategori olarak, bir belki metafor olarak, hani çocukluğun ülkesi, çocukluğun yurdu der gibi göçebelerin yurdu diye düşünmek lazım. Sanıyorum yani keyif kaçırıcı olmadan söyleyeyim, spoiler vermeden, finalde bize bunu gösteriyor fiziki olarak da. Yani hem zihinsel olarak film boyunca bunu kafamıza canlandırıyoruz, Nomadland'ın nasıl bir ülke olduğunu, finalde de bunu bize fiziksel olarak sunuyor, önümüze koyuyor. Burada ben şeyi hatırladım. Zulfiya Gintsev'in Leviathan filminde bize bir balina iskeleti gösterir ya, Leviathan'a gönderme yaparak. Ya da gene o filmde kadın karakter denize bakarken orada hafifçe bir balinayı görür filan. Orada Zulfiya Gintsev'in göstermesi gibi Chloe Zhao'da ki genç bir kadın, bence büyük bir başarı böyle derin bir film yapabilmesi, hem sosyal, kültürel, ekonomik katmanı var, yani toplumsal katmanı var, hem psikolojik katmanı var, hem de felsefi katmanı var. Üçünü çok güzel harmanlamış diye düşünüyorum. Toplumsal katmanı zaten biliyoruz en başından, ekonomik durum. Psikolojik katmanda da karakterlerin hep birbirinden farklı kararlar aldığını ve ruhsal durumlarının farklı farklı olduğunu da görüyoruz. Ama derinde de bir felsefi katman var. Onu da hani filmle ilgili fazla şey söylemeden Erwin Yalom'un 4 problemine indirgeyebiliriz diye düşünüyorum. Hepsini burada görüyoruz. Erwin Yalom biliyorsunuz varoluş psikiyatrinin kurucusu ve bütün ruhsal sorunları 4 ana noktaya indirgiyor. Öyle bir iddiası var. Birisi anlam katma diyor. Hayata anlam katma ki bu filmde bunu görüyoruz. İkincisi ölümle yüzleşme diyor. Önemli bir sorun. Onu da görüyoruz burada. Nasıl olduğunu söylemeyelim. Üçüncüsü özgürlük problemi. Yani ben kaderin elinde oynayacak mıyım yoksa kararlar mı veriyorum? Karakterlerin verdiği farklı kararlar ve bir karakterin farklı zamanlarda verdiği kararlarda böyle bir kendi hayatın hakkında bir şeyler söyleyebilirsin. İşte tedavi reddedebilirsin bir anda filan gibi bir özgürlük problemini de dile getiriyor. Ama dördüncü olarak Erwin Yalom'un nihai yalnızlık diye bir problemden bahseder ki filmin tümü bu nihai yalnızlığı çok güzel bize anlatıyor. Yani sonuçta tek başımızayız ama bu ilişkilerle hayatı anlamlı hale getiriyoruz. Diyaloglarla ilgili bir şey söyleyeceğim. Sadece gerekli sözler var ama söz var. Şöyle bir anlayışım vardı benim. Ya eğer bir yönetmen sinema diliyle anlatabiliyorsa bunu söze vurmasın. Bu bazı işte Hollywood filmlerinde çok oluyor. Mesela Chicago 7'de vardı. One Night in Miami'de de var. Bunlar biraz Hollywood gevezeliği gibi. Bir şeyleri laflarla anlatmaca. Halbuki film olarak gösterse daha iyi. Şimdi burada Clueso ve Nomadland'de her ne söylüyorsa, söyletiyorsa kahramanlara onun bir sebebi var. Biz onu bir süre sonra anlıyoruz. Yani 10 dakikasını yarım saat. Yani
şunu söyleyeceğim. Filmle ilgili her zaman aklımda en çok kalan cümle nedense karavanının lastiği patlamış. Ha öyle mi? Yani o inanılmaz bir sahne. O o kadar şeyi anlatıyor ki o noktadan sonrası için.
Çok güzel. Evet. Evet. Kendi dışkını temizlemen lazım. Böyle de bir ilkeleri var. Mesela bu da çok hoştu. Yani felsefi anlamda da hoştu. Gibi. Diyaloglarla ilgili onu söyleyeyim. Tabii Frances McDormand hastasıyız diyeyim. Yani çok çok iyi oynuyor ve karakteri gerçekten karşınızda yaşatıyor. Bakışlarıyla, mimikleriyle, yürüyüşüyle, her şeyiyle. Onun için de Clouseau'ya teşekkür ediyorum. Ve de bize böyle güzel bir filmi seyrettiği için. Bir tek şeye dikkat çekeceğim bir de. Karakterlerin isimleriyle oyuncuların isimleri aynı. Hani Frances McDormand'ın adı Fran. Diğer karakter, bunu da bir hani dipnot olarak geçmiş olalım. Teşekkür ediyorum.
Evet, aslında birçoğu da aslında gerçek karakterler ya da profesyonel oyuncu olmayan gerçek evet. Karakterler diyelim. Onu da vurgulayalım. Hakikaten Ali'nin en başta söylediğini hatırlatmak, yani çok farklı bir yerde duruyor bu ödül kategorisi içerisinde, bütün ödüller kategorisi içerisinde. Hem ele aldığı konu anlamıyla hem anlatım dili anlamıyla ayrı bir yerde duruyor. Dolayısıyla hakikaten yani bu film adaysa öbürleri niye? ne arıyor burada gibi de sorduruyor. Bu yönüyle önemli bence. Çünkü hakikaten görmezden de gelinebilirdi. Bana da evet bu söylediklerinizi ekleyebileceğim belki belgeselle kurmacanın iyi bir karışımı olması gerçekten aslında esinlendiği roman demeyelim de anlatı aslında 4-5 yıl öncesine dayanıyor. Zaten uzun bir zamana yayılmış o da. Ama hani onu bugünkü koşullarda gerçek kişilerle çok güzel bir şekilde aktarıyor. Seçilen mekanlar, yerler hakikaten önemli. Yani aslında ekonomik krizin yerinden, yurdundan ettiği işte bir anda boşalan kasabalar, şehirler ve kendini yolda bulan insanlar ve güvencesiz hayat koşulları yani pek çok açıdan hem geçici sözleşmelerle çalışan, burada bu şeyi görüyoruz bu arada, hakikaten bu güvencesiz çalışmanın şu anda dünyadaki en büyük şeylerinden bir tanesi Amazon, ki bence herhalde oradaki ağır koşulları çok da ağır bir şekilde yansıtmamış, yani daha az görüyoruz ama. Öbür taraftan da işte sosyal güvencesi de olmayan, emeklilik hakkı, 60'ını geçmiş bir kadın ama emeklilik hakkı dahi yok. Böyle zor koşullar altında çalışan bir Amerika. Ben de geçen gün sosyal medyada dolaşırken eleştirmenlerden birisi hani bu filmi hangi filmle eşleştirdik diye sormuş. Yanıtlardan bir tanesi de Gazap Üzümleri'ydi.
Evet.
Yani hakikaten biri 1940'ların ya da daha 100 yıl ortası başı Amerika'sı, biri de 2000 sonrası krizler sonrası Amerika'da hakikaten çok farklı bir yoksulluğun değişik boyutlarını görüyoruz. Ama sadece bundan ibaret de değil film, dediğiniz gibi yani öyle bir hikaye ki pek çok açıdan insana hitap edebilecek bir film. Dolayısıyla evet, yani herhalde hepimizin de favorisi olan sevdiğimiz
bir film. Sizin dediğinizle de ilgili şu cümle, yani hayatım boyunca çalıştım, $700 var sosyal, hani
değil mi?
Birikmiş. Hani sistem hakikaten çok zor ve çok kötü. Yani Amerika'da uzun vakit geçirdim. Gerçekten hani emeklilik bile şeyle, hani kendiniz özel emeklilik şeyi alacaksınız, ona para vereceksiniz, bir zaman sonra emekli olabilirsiniz. Çok hani zor ama bu filmi çoğu ülkeye de çok güzel uyarlayabilirsiniz. Yani ülkeyi evet, değiştirip herkesin aynı sorunları yaşayabileceğini de gösterebilirsiniz. Ben o açıdan hani filmi çok çok beğendim. Buradan da filmi izlemeyen herkese mutlaka izleyin diye tavsiyede bulunuyorum.
Evet. Şöyle küçük bir not da düşelim. Hani bazen bundan dolayı da eleştiriliyor filmde. Hani şu niye yok falan diye. Hani belki öyle baktığımız zaman evet, belki bir göçmen işçiler, işte siyah Amerikalılar vesaire daha arka planda. Yani bir anlamıyla daha beyaz bir film. Ama hani hepsini birden de göstermesini bekleyemeyiz bir filmden. Sonuçta belli bir karaktere odaklanıyor, belli bir gruba odaklanıyor. İşte bu en azından bir karavanı olan ve o karavanla hareket eden bir gruba odaklanıyor. Ama dolayısıyla yani çok yine de derin bir portre sunuyor.
Bu arada aynı olarak anladığım kadarıyla hani bir sistem eleştirisi var, doğrudan hedef almadan ama hani yine Amerika'ya gider, ben de orada bir süre yaşadım. Gerçekten de çok içselleştirilmiş şöyle bir ideoloji de var. Yani sağlık hizmetleri, hayat sigortası gibi şeyleri devlet sağlarsa bu komünizm olur gibi. Yani tabii ki birilerini kar etmesi lazım bundan. Öncelikli olan o, daha ikinci planda olansa insan hayatı falan gibi bir çok hani, kemikleşmiş bir bakış açısı var.
Son olarak şeyi de ekleyeyim, filmin bir yerinde Avengers atfı var, yani görüyoruz. Kendisi şu an Marvel'ın en önemli filmlerinden biri, yani yeni fazın en önemli filmlerinden biri olacak. Eternals'ın yönetmeni olacak Chloe Zhao. Yani büyük bir başarı, dördüncü filminde Marvel'ın hani belki de en büyük prodüksiyonunun başına geçmesi ama baktığınız zaman daha hani ilk filmi öğrencilikten işte mezun oluyor, filmle başlamış hani böyle belli yerlerde ödüller alıp kendini göstermeye. Caner Bey, siz bir şey mi söyleyeceksiniz?
Ben bir cümle eklemek istiyorum. Ahmet Hocam söylerken aklıma geldi, bu profesyonel oyuncu olmayan kişileri oynatma deyince hemen aklımız tabii İtalyan yeni gerçekçiliğine gidiyor. Ve işte yeni dalgayı, İtalya'nın gerçekçiliğini filan gözden geçirir de bu filmle karşılaştırırsak ben diyorum ki yani bu ikisinden de farklı ya da bu İkinci Dünya Savaşı'nın çıkan gerçekten farklı bir yeni dil burada görüyorum. Onun için bunun bir yol açıcı film de olabileceğini düşünüyorum diye bir kehanette bulunayım.
Ama yani bunu böyle bir şeyi başarmak da çok zor. Bunu çok az yönetmen başarabilir, böyle bir anlatıyı.
Yani 21. yüzyıl karşılaşmalar çağı. Karşılaşmalar dönemi, 20. yüzyıl kavgalar, savaşlar dönemiydi. 21. yüzyılda mesela göçmenler için benzer sinema dilini kullanarak yine usta bir yönetmen bir film yapabilir diyelim.
Konu olarak evet, ama hani ben şey açısından diyorum, yönetmen açısından gerçekten yönetmeninin çok başarılı olması gereken, oyuncuların da başarılı olması gereken bir şey.
Evet, Kroca o anlamda biraz sistemin dışında kalanlara bakıyor. Biraz belki evet kendi hayatıyla da benzerlik kurabiliriz. Yani o da aslında Çin'de doğup büyüyor. 2000'lerde Amerika'ya geliyor. Yani o da bir göçmen aslında. Uzun yıllar Amerika'da yaşamış olsa da. Dolayısıyla evet belki o dışarıdan bakış önemli, belki altını çizmek lazım.
Evet, evet. Orada evet. Doğup büyümüş.
Hı-hı. Son olarak One Night in Miami, üçümüzün izlemediği, sadece Caner Bey'in izlediği film. Caner Bey siz ne derseniz ben doğru kabul edeceğim.
Yok valla yani aslında tek kelime indirgemek gerekirse Regina King'in bu filmi bana biraz geveze bir film olarak geldi. Çok lafa dayanıyor. Tarihsel kurgu denebilecek bir tarzda çekilmiş. Gerçek tarihsel kişilerden dört tanesini Miami'de bir gece bir araya getiriyor. Ve onların işte o gece başlarından geçenler. Birisi o dönem adı Cassius Clay olan Muhammed Ali. Birisi Malcolm X. Birisi, bu ikisi ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Jim Brown ve Sam Cooke diye birisi Amerikan futbolunun çok önemli bir ismi. Sam Cooke da gitarcı müzisyen imiş. Dört erkek siyahi ve o arada da bir Nation of Islam diye bir kuruluş var. Sonradan Malcolm X'in ölümünden onu sorumlu tutmuşlar. Ve iki kişi de bu dörtlüden iki bu tarihten Şubat 1964'ün Şubat'ında geçiyor film. Oraya tarihlenmiş. Şeyleri konuşuyorlar. Yani o anki işte siyahi hareket, işte kültürel devrim şeydeki geçtiği gibi. Chicago 7'lisinin filminde geçen konular da var. Fakat açıkçası yani bir kadın yönetmen ne kalkıp erkekleri anlatmış bilemedim. Gerçi bir zorunluluk yok. Kadın yönetmense illa kadınları anlatsın diye, ama sonuçta bana çok hitap etmedi diyeyim. Ve demin söylediğim gibi yani eğer bir şey film diliyle söyleyebiliyorsan film diliyle söyle. Ama film diline katkıda bulunacaksa bunu sözle söyle deyip Miami'de bir geceyi de ilgili söyleyeceklerimi de burada keseyim diye düşünüyorum.
Teşekkürler. O zaman Altın Küre'de en iyi dram dalında film adayları ve en iyi yönetmen adaylarının hepsini konuşmuş bulunuyoruz. Yayın için herkese çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler ve dinleyiciler, Sinematik'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı YouTube'dan izleyebilirsiniz. Ahval kanalına abone olursanız diğer videolarımızın da yayınlandığı anda hemen haberdar olursunuz. Haberleri Ahval'den okuyabilirsiniz. Facebook ve Twitter'dan takip ederseniz haberlere erişim sorunu olmadan ulaşabilirsiniz. Cep telefonunuz veya tabletiniz hangi marka ve model olursa olsun Ahval uygulamasını indirdiğinizde yine haberlere herhangi bir engel olmadan ulaşabilirsiniz. Gelecek programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, iyi günler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.